Zamanlara hoş geldiniz. Bu bölümde teknolojiyi, teknolojinin geldiği aşamayı ve sosyal medyayı konuştuk. Bununla da yetinmedik diyecek sevgili Evren.
Öyle demiyorum. Ayrıca buna ek olarak Donald Trump'ı ve Elon Musk'ı konuştuk.
Ben bir şey bırakmadım.
Bırakmadın. Yani aslında biraz da sinema ve o konuyu değinebilirsin Sertaç arkadaşım.
O konu.
biraz da sinema ve televizyon konuştuk.
Al tamam, sinema ve televizyon ne konuştuk? O zaman dinleyin de öğrenin. Nasıl?
Bahane.
Aynen. Yes.
Ama biraz üstten. Üstten bakarak olur.
Garip Zamanlara hoş geldiniz. Küçük bir gecikmeyle başlıyoruz. Tabii siz bunu bilmiyorsunuz çünkü bir podcast dinliyorsunuz ama biz kayıt için biraz sıkıntı yaşadık başta. Cihaz çalışmadı. Uğraştık, şöyleydi, böyleydi. Aç kapa yaptık. Meğerse software'ından kaynaklanıyormuş. Reset çektik kayıt cihazımıza. Ve gerçekten de bu iş bitti denildiği anda yeniden sıfırdan başlamış olduk. Teknolojinin hayatı kolaylaştırdığı ya da zorlaştırdığına dair farklı söylemler var biliyorsunuz aslında. Örneğin eskiden olmayan şeyleri şimdi kullanmamız sebebiyle bazen başka alanlarda zorluklar yaşıyoruz. İşte upgrade edildi mi, software'ı böyle çalıştı mıydı, bozuldu muydu? Dolayısıyla bu teknoloji kullanımına dair bir sürü tartışmalar da var. Özellikle geçmişte de konuştuk bu artificial intelligence'in ne geldiği aşamanın hangi noktada olduğuyla ilgili olarak. Bir o konu var. Özellikle ben bu pası atacağım size. Merak ederim siz ne dersiniz bu konudaki tartışmaları takip eder misiniz? Ama bir konu daha var. Şimdi teknolojiyle birlikte gelişen bir de information technologies denilen bilgi işlem teknolojileri ve aynı zamanda internet, işte WhatsApp gibi uygulamalar. Şeyi fark ediyorum, yani eskiden de vardı, biz hani bu yaşadığımız coğrafya daha küçük bir coğrafya ve böyle herkes birbirini tanır falan, işte ne bileyim askerden çıkanlar meyhane grubu, işte bilmem ne yapanlar. Şimdi bizim mesela gittiğimiz kafede bir grubumuz var, Zefir Kafe. Reklam olur mu olmaz mı muhabbetinde Sertaç her zaman ilişir bana ama mesela öyle bir grup var ve bu grup da sosyal medya üstünden, WhatsApp grubu üstünden yürüyor.
Yani güzel bir konu, konuşalım tabii bunu. Bir parantez açayım ben yalnız. Bizim sadık dinleyicilerimizden Ahmet Kökaşan şimdi bize bir uyarı vermişti.
Abi gerçekten yani, çok zorlanıyorum. Yani
artificial intelligence dedi, yapay zeka, diyebilirdi evet. Konuları. Software dedin, yazılımda bir sorun yaşadık diyebilirdi. Ama konu güzel tabii. Bu yıla sanırım Sertaç bir şey söyleyecek.
Yok şeyden ilk söylediğin kısmı ben daha böyle daha az sofistike olan kısmıyla başlayayım. Teknolojiyi kullanımı falan. Farklı şekillerde ben artık 50'ye yaklaştığımı, yaşlandığımı hissediyorum yani fiziksel olarak falan ama. Başka bir hissettiğim alan da şu. Çocukların PlayStation'ı var. Ben bilmem nasıl kullanacağım PlayStation'ı. Yani galiba 4 tane tuşu vardır. Yani açıp kapayamam.
Ama tabii o biraz da ilgili. Yani sen bilgisayar oyunlarına hiç meraklı değildin.
Abi atılan deve değil yani.
Tabii ki konusunda tabii ki katılıyorum.
Teşekkür ederim. Yani sana iyi daha iyi hissettim kendimi bir taraftan ama. Yani orada olmadı yani. Hatta öyle ilk başlarda 1-2 FIFA oyunu falan vardı. Orada biraz oynardım ama hırpalanınca onu da bıraktım. Böyle şey. Bu arada PlayStation'ın Türkçesi ne olur?
Ya oyna istasyonu.
PlayStation Türkçemizde PlayStation olarak geçti.
Çünkü kurallara göre evet, kendisi bir marka olduğu için
orada bir sıkıntı yok. Evet, evet yani özellikle 2024'de yapay zeka damgasını vurdu. Bundan sonra da muhtemelen işte tartıştırdık burada, biz de tartıştık bunu, yani bir olay mı bu? Yani anlamında herhalde olaydır yani bütün parametreleri değiştiren değişimlerden biri, nasıl internet belki de internetin ortaya çıkışı kadar büyük değişime sebebiyet verecek yapay zekanın bu şekilde kullanılması.
Yuval Harari yani neredeyse dünyanın sonu gelecekler. Yani o çok çok çok büyük bir şey olarak.
Bir yeni bir kitap çıkarttı o Nexus.
Nexus. Okumadım ben de daha.
Ben aldım ama ben de okumadım onu. Dolayısıyla evet.
O çok iddialıdır yani o konuda. Yani iyi bir yere çıkmayacağını söyler. Ama yani gerçekten müthiş bir şey. Bilmem yani kullanır mısınız siz günlük hayatınızda ChatGPT'yi?
Yani artık ben kullanırım evet. Ben kullanırım.
Yani ben geçenlerde bir deneyim yaşadım mesela. Yani bir arkadaşım uygulamasını indirmiş ve sanırım üye de olmuş. Ya komutları anlatıyor, veriyor kendisine şeyleri, içeriği. Diyor ki bana bu konuda bir podcast hazırla diyor. Ama iki kişi konuşsun, biri kadın olsun, biri erkek olsun diyor. Konularımız bunlar diyor. Gerekli bilgileri de şuradan edinebilirsin diyor. Eğitiyor kendisini. Basıyor düğmeye ve iki kişi işte kaç dakika diye soruyor mesela. 10 dakika. 10 dakikalık podcast yapıyor. Dinledim podcast'ı 10 dakika boyunca. Neredeyse sıfır hata. Bir yerde küçük bir hata vardı. Sonra tekrar bastı düğmeye, dedi ki bunu yanlış söyledin dedi. Bir saniye dedi. Baktı, haklısın dedi. Özür dilerim. Sen haklısın, ben yanlışım. Eğitti kendisini. Ve düzeltti hatasını. Ve durdu baştan, tekrar yeniden kaydetti podcast'ı falan.
Evet, yani şey işte şarkı besteliyor, söz yazıyor.
Yani garip zamanlar olarak bizim de sonumuz yazıyor. Geldi.
bizi...
Ya bu tartışmalar hep var.
Yani Kemal artık bizi çağırmasına gerek kalmayacak. Chat GPT'de de yazacak. Işte, biri Evren olsun.
Öyle diyorsun yani. Da bak işte yine yarı yolda kalabiliyoruz yani. Hayatımızı teknolojiye o kadar emanet ettik ki cihaz çalışmadı. Gidiyordu podcast.
Arkadaşlar şeyin tanımlarına bir hoşuma gider. Yani gerçek nedir? Gerçek çalışmayan şeydir. Yani budur. Yani siz her şeyi planlarsınız ama bir noktada bir şey çalışmaz, yoluna gitmez. Dolayısıyla ona yenilirsiniz. Biz de ona yenildik.
Abi o genellikle şeydir, printerlerdir son dakika. Hissederler onlar stresi, biliyorsunuz. Ve son dakika tam böyle acilen olduğu saat bozulur mesela.
Geçen programda şeyi konuşmuştuk. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimleri. Onu Kemal'ın bahsettiği şeye de bağlarız. Yani teknoloji çağına, yapay zekaya da. Ona gelmeden önce gene geçen programda kısa bir geri bildirimle ilgili bir şeyler söyleyeyim ben. Yani biliyorsunuz bir anket yayınlamıştık. Dinlemek istedikleri konularla ilgili dinleyicilerimizin. Ve en üst sıralarda çıkanlardan bir tanesi de spiritualizmdi. Onu biraz ertelemiştik. Sonunda
2019'da.
Konuştuk. Evet, bir böyle 4 yıl kadar.
Daha güncel anket.
Evet, o anketi tekrar güncelleyelim. Ona da gelecek. Sertaç şimdi işaret yapar diğer konulara vücut diliyle. Onlara da gelecek ama şimdi tabii şeyde, spiritualizmde müspet geri bildirimler aldık. Yani biz mümkün olunca zaten objektif değerlendirmeye çalıştık. Bazı kişiler işte şey boyutuna falan girmediniz dediler. İşte bir de bu işin ticari boyutu da var. Kimileri işte sınıfsal boyutu var dedi. Hatırlarsanız çok popüler olmuştu. Netflix dizisi gibi de vardı. Bir psikolog kadın işte kendi danışanı başörtülü diye onu biraz böyle hakir görüyordu. İşte Türkiye'deki o sınıflar, laiklik. Ama ondan sonra hastası gittikten sonra kendi arkadaşını arıyordu ve şey diyordu başka bir psikoloğu. Bu Kasım'da ayarlayalım da işte Peru'ya gidelim, şamanları ziyaret edelim. Yani sonuçta...
Yalnız o gibi değildi galiba.
Gibi değildi, yanlış söyledim. Gibi komik olan neydi?
Hatırlamaya çalışırım.
Evet, ben de ismini hatırlamaya çalışırım. Öyle kısa bir ismi vardı. Şey evet. Ferdi Özbey'in şarkısıyla başlardı. Gibi alakası yok tabii o komedi, sitcom komedi. Neydi şeyin adı? Neyse bir türlü o dizi aklıma gelmiyor. Bilahare ismini söyleriz. Yani orada o sınıfsal boyutunu evet, gösteriyordu evet. Bu işin. Sınıfsal boyutu var. Zaten söylemiştik işte CEO'ların çoğunun kendini daha çok spiritüel o şekilde tanımladığını. Aslında değindik ama tabii bütün boyutları da ele almamız mümkün değil. Zaman tahdidi var. Zamanımız sınırlı.
Evet. Bu arada hani bilmeyen dinleyicilerimiz için CEO genel müdür. Spiritüel isterseniz kullanılıyor Türkçemizde yok, ama ruhçuluk ya da tinselcilik ruhunda denilebilir.
Yok onu şey spiritüalizm girdi. Yani Türk Dil Kurumu'nda evet. Var. Yani ruhani
ama
de.
Ruhani evet. Hı. Geçen aslında başlıkta kullanmıştım fark ettiyseniz şeyde spiritüel ruhani.
Evet, o kullanılıyor ama yani spiritual diye şey yapıyor. Hatta New Age de geçti yani. Ona da şey yeni çağ falan demiyorlar. Evet. Dolayısıyla böyle bir şey aldık. Diğer konuları da hatırlıyoruz işte geri bildirimlerden anket sonuçları. Onları da gelecek programlarda ele alacağız. Bir de tabii şeyi konuşmuştuk. Seçimlerin öncesiydi. Tahminimiz, siz ikiniz tahmin yaptınız, ben tahmin yapmadıydım. Donald Trump'ın kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğu yönündeydi.
Ama yaptık ondan sonra sanki arada bir program.
Yok yapmadık.
En son
program oydu. Yani spiritualizmin öncesinde.
Tam bir Amerika gün önce, iki gün önce yaptıydık yanılmıyorsam.
Boyumuzun ölçüsünü aldıktan sonra.
Ondan sonra ilk programda.
Sen Kamala Harris'te değildin.
Yani benim söylediğim.
Gönlümden geçen o dediğim.
Gönlümden geçen illaki o.
Ben Trump'ın kazanacağını öngördüydüm. Niye öyle düşündüğümü söyleyeyim. Trend. Türkçesi nedir? eğilim, gidişat.
Şöyle diyebiliriz. Temayüldür aslında en güzeli.
Temayül eğilim.
Orada da işte en son birkaç günde, yani cuma günü falan bir şeylerin döndüğü söylenmeye başladıydı. Hmm. Bir anket çıktıydı. Iowa'da galiba, yani işte çok böyle iyi bir şirketin, bir kadının yaptığı ankette falan öne çıktıydı. Derken tabii olmadı.
Abi çok kötü bir kampanya yürüttü. Yani tamam, girdik madem bu konuya, biraz konuşalım. Yani akılda kalan hiçbir şey söylemedi. Hiçbir konuda bir pozisyon almadı.
Tabii biraz bu şeyler de böyle kaybedince, işte bu hikaye, şey borsa içinde söylediler, düştü, hikayeyi söylen, yükseldi.
Ama gerçekten de, yani bunu önceden de söylenirdi. Öyle önceden de söyleyebiliriz değil mi? Yani İsrail-Filistin konusu çok gündemde bir konuydu.
O konulara girmek istemedi tabii ki. Çünkü öyle dese diğerlerini şey yapacak. Yani biraz anlaşılır o konulara girmemesi ama. Yani sonuçta.
Yani Trump bir kere... Evrenin söylediği güzel bir şey aslında. Şu anlamda daha önce bahsettiğim şey, size benim dinlediğim, o dinlemeye de devam ederim şimdi. The Rest is Politics US.
Evet, harika bir podcast.
O podcast'ta.
Bir de Rest is History var zaten. Evet. Çıkış noktası budur diyebilirim. Bir de onu dinlemenizi tavsiye
ben
ederim.
Ben dedim.
The Rest is Politics US.
Doğru söyledim. Rest is Politics, evet, US. Evet. Araştırmanızı salık veririm diyorsun. Şey... Çok güzel de onun da söylediği, oradakilerin de, yani öncesinde de seçimin şey derdi. Yani eğer kaybederse buradan başlayacak herhalde derdi şey yapmaya, analiz yapmaya, ya da kazanırsa işte başka bir nokta, burayı iyi yaptı diye. Bilemek çünkü her zaman iyi yaptığı
geçmiş,
şeyler var.
Geriye dönük olarak değişir. Evet. Sonuca göre değişir.
Evet, işte tarih okuması da öyle denir ya, işte günümüze göre tarih okuyorsun falan diye.
Ama işte kredi verenler kendine şeyler, 103 günlük bir kampanya yapabildiler. Yani esas işi, yani kaybetmelerinin sebeplerinden en büyük sebep herhalde Biden'ın zorlaması. Yani Haziran sonuna kadar, Temmuz başına kadar çekilmemesi. Çok kısa bir süre bıraktı Kamala Harris'e. Onun şeyi var. Tabii kadınlar hareketlenmediği, beklendiği gibi. Yani evet, o kürtaj üzerinden gitmeye
beyaz
çalıştılar.
Beyaz olmayanlar.
Hispanikler
Trump'a verdi. Evet. O da çok enteresan bir şeydir aslında. Yani ben 3-4 sene önce de okuduğumu hatırlarım bunu. Yani hep şey diye kabul edilirdi, işte Hispanikler Demokrat Parti'ye verecek diye. Ama kaçırdıkları nokta, ki en büyük şeylerden, tartışmalardan bir tanesi, ki biz de yaptık onu, wow kültürünü konuştuk ya. Çok hızlı gitmesi. Galiba bunu da konuştuyduk. Yani onun için tekrar girmeye gerek yok ama şöyle bir şey var. Bu Hispanikler sosyal anlamda konservatif aslında.
Tabii tabii.
Dolayısıyla yani şeye daha yatkın.
İşte bunu özdeşleşemiyorlar arkadaşlar. Yani bunlar Demokrat Parti tamam, yani ekonomik, politik olarak daha sosyal refah devletine vurgu yapıyorlar ama diğer anlamda, sosyal anlamda liberallikler, işte bu woke kültürü olarak şey de yaptık. Yani onlara çok fazla vurgu yapmaları. Biraz da böyle tabii görünüş olarak da işte daha kibirli.
Evet, hani, evet. Çünkü şey,
Donald Trump kendilerinden biri ikin. O biri sana mor ahlaki üstünlükle hangi kelimeyi kullanacağını öğretiyor. Tamamen steril bir görünüş
onu
falan.
Onu kullanın.
Evet,
şunu şey yukarıdan bakma.
Tabii yukarıdan bakma. Küçük görme onları. Hakir görme. Ediyor. Özdeşleşemiyorlar onlarla.
Dinlediklerimden bir tanesi, şimdi hatırlayamayacağım, referans veremeyeceğim ama söylediği şey şuydu. Yani demokratlar sürekli olarak işte bu programlardan size yardım edeceğiz falan. Yani o program, bu program, o refah devletini işte bir şekilde sizin için şey yapacak, yardım edecek diyor. Bunu istemiyor insanlar, yani yardım edilmek istemiyor. Diğer taraftan şeyin vaat ettiği işte zengin olmak istiyor.
Tabii Amerikan rüyası. Evet.
Amerikan rüyası.
Amerikan imkan rüyası, yaratacağım. Fırsat yaratacağım.
Yaşıyor.
Yani onu tercih ettikleri falan söylüyor. O tartışmalar. Buradan girmişken dediydik ya başta, ben söylediğim size daha başlamadan. Yılın kelimesi. Geçen sene zannedersem Evren gündeme getirdi. Evet. Bu sene de ben gündeme getireyim. Geçen senekini hatırlar mısınız?
Unuttum.
Neydi?
Unuttum. Google'a bakar söyleriz. Güzel bir kelimeydi ama unuttum.
Bu seneki şeyle alakalı, bu işte Amerikan seçimiyle alakalı. Amerikan seçiminin ötesinde aslında Trump'ın yaptığı atamalarla alakalı bir söz. Kakistokrasi.
Okay.
Kakistokrasi de aristokrasinin tam tersi. Aristokrasi evet, şeymiş.
Seçkinlerin.
En iyilerin. Kakistokrasi de en kötülerin.
Yani işte bu, ama bu söylemler işte gene şeye geliyoruz. Yani bu işte ben, bunlar akıllı, bunlar aptal, bunlar şey işte halkın, yani neye göre en kötü, o da tartışmalı. Mesela şeyi benim çok favori adamım değil, onu ayrıyeten konuşmak isterim, Elon Musk'ın. Ama belli kesimler de bu adamı işte bir kahraman olarak görüyor.
Hayır, şu şekilde justify ediyor. Ne diyecek, justify'ın yerine?
Meşrulaştırıyor.
Altındaki sebep olarak da şunu sunuyor diyeyim. Daha şey, yaptığı atamalar, yani yaptığı atamalardan bir tanesi işte. Daha önce bizim biraz değindiğimiz bir konu. Bu Robert Kennedy Jr. işte aşı karşıtı, çok ciddi şeyleri var yani, böyle komplo teorilerine inanan biri.
Kalın bir kitap yazdı Fauci hakkında. Hı-hı. O meşhur bu, evet, işi yöneten ve bu adamın aslında yani neredeyse idamla falan yargılanmasını isteyen insanlar var şu anda. Sırf onun kitabından dolayı.
Rallilerinin birinde, yaptığı mitinglerin birinde halk bağırıyordu. Yani seçmenleri bağırıyordu. Fauci'yi kov diye şeye, Donald Trump'a. Zaten seçmen o yönde. Düşüneceğim işte, yani diyorlardı.
Sağlığın başına onu getirdi. Şey diyorlar işte, 1 milyar küsur şeyi var. Yoksa daha da fazla. Yok, özür dilerim. Şey değil. Bir tanesi o. Diğeri Savunma Bakanlığı'na atadığı adam, şey yani ordu geçmişi var işte, orada gaziler önemli ya, ama Fox TV'de program yaptığı için seçti kendini. Hayatında şey yapmadı, hiçbir şey yönetmedi. Hı. Ve 1 milyar bütçesi olan, 1 Anladım. Milyar dolar bütçesi
Bakanlığı
olan.
Bakanlığı ona emanet etti.
Savunma Bakanlığı'nı ona emanet etti. İstihbaratın başına koyduğu eski demokrat Tulsi Gabbard mı nedir adı? Şeyle alakası yok. Hiçbir şekilde istihbarat tecrübesi yok. İç savaşın belli bir noktasında Suriye'de ansızın Bashar Esad'la görüşürken resmi var. Rusya'nın pozisyonunu destekler bu Ukrayna savaşında falan. Onu ekliyorlar. Bir tanesi şeyin başına atadığı, Adalet Bakanlığı'nın başına atadığı 18 yaşından küçük işte reşit olmayanlarla para karşılığı seks yaptığı iddia edilen biri. Çok ciddi bir dosya var. Şeyde, kongrede hakkında. Bunlar yani onun üzerine anladım, söylüyorum. Yani böyle çok da subjektif bir şey değil aslında.
Anladım. Böyle yani, şeyleri var. Argümanları güçlü.
Yani
bu adamların uygun olmadığı yönündeki yani argümanları güçlü.
Nitekim o Adalet Bakanlığı'ndaki geri çekmek zorunda kaldı. Ve anladım, işte şey tartışması da var. Senato bunları onaylayacak mı? Yeni duyduğum bir şey aslında, şeyden bahsettiğim The Restless Politics podcastında şey imkanı varmış. Normalde işte nasıldır? Siz, başkan birilerini önerir belli pozisyonlara ve o önemli pozisyonlar senatodan geçer aslında. Senatonun onayına tabidir. Ve işte zaman zaman geri çekmek zorunda kalır falan, ya da geçmeyenler olur. Onun meğer şeyi varmış. Etrafından dolaşmanın bir yolu varmış. Şimdi bu galiba şeydedir, aradadır kongre ve senato. Şimdi atayıp geçirme imkanı var galiba, ama büyük bir tartışma var orada.
Şimdi Trump'ın tabii bir tarihi bir misyonu, tarihi bir özelliği var. Lakin her şeye rağmen yani Cumhuriyetçi Parti'yi bir yere kadar dönüştürebildi. Doğrudur, tamamen hakim partiye. Ama seçilmiş olan cumhuriyetçiler bile belli konularda bizdeki gibi değil, yani işte parti başkanı ne derse onu yaparım noktasında değil. Bazı konularda itirazlar etmişler. Özellikle bu hani işte Adalet Bakanı noktasında. Dolayısıyla böyle hani böyle kaygılar da var. Günün sonunda Sağlık Bakanı'na atadığı bilime inanmıyor. Adalet Bakanı'na atadığı yargılanıyor zaten. Yanılmıyorsam bir yerde görmüştüm, bir kontrol etmem lazım. Çoğulculuk, diversity diye bir ofis var. Atadığı kişinin bir sıkıntısı var onunla ilgili olarak. Herkes olursa biz istifa ederiz diyor. Bürokrasiyi yok etmek isteyen bir adamı da bürokrasiyi... Evet, Trump mesela ve yani
Musk ve Elon işte beraber. Ayrı bir bölüm ayırabiliriz. İlginç bir adam. Yani şeyin
onu diyecektim, onu konuşalım biraz.
Başına da döneriz işte, teknoloji falan. Çünkü bu 1800'lü yıllarda bu şey Fransız ihtilalinden sonra şeyi anlarlar, anekdot. Bununla bence çok bağlantılı olabilir, ilginç bir şey. Napolyon atınan Prusya'ya girer, Yena'ya girer. Şimdi Yena'ya girdiğinde de Hegel orada
zaten işte kitabını yazar. Tarihin sonu Yena'da başlar.
Evet, şimdi tabii bu kitabını bitirmeye çalışır. Tin'in fenomenolojisini yazar ve panik halindedir ki olaylar olmadan kitabını yazsın ve arkadaşına mektup yazar. Der ki pencereden der, dünyanın ruhunu gördüm. Bir atın üzerinde gidiyordu. Evet. Şimdi tabii o zaman... Napolyon o şeyi üzerinde barındırıyordu. Şeyin özelliklerini, dünyanın ruhunun özelliklerini. İşte demokrasi, laiklik, bir değişim liberal vardı. Liberal fikirler. Bir değişim vardı ve bunları o atın üzerinde gördüğünü söylüyor. Napolyon onu
sembolize
ediyordu. Belki de o anlamda baktığımızda Elon Musk da yani artık bazı şeylerin değiştiğini, teknolojinin çok önem kazanacağını, hiç değişmez diye düşündüğünüz bazı değerlerin artık çalışmadığını, belki buna işte çoğulcu demokrasi de dahil olmak üzere, bunları yani bu sıkışmışlığın şeyidir, sembolüdür o anlamda baktığımızda.
Yani müspet anlamda söylemiyorsun
yok,
diye tahmin ediyorum.
Yok, müspet anlamda bunu söylemiyorum. Menfi anlamda söylüyorum. Evet. Aslında bazı şeyler menfi anlamda, bazı şeyler de normatif değil bence. Çünkü kaçınılamaz. Yani mesela yapay zeka. Hı hı. Yani yapay zekayı ben menfi görmüyorum, müspet de görmüyorum. Yani menfi yönleri yani olumlu yönleri de olacak, olumsuz yönleri de olacak. Dolayısıyla ben ona karşı değilim. Yani yapay zeka geldi, mahvolduk falan
ama
filan değil.
Ama oradaki tartışma zaten şey, regüle etme.
Tabii. Evet. Yani nasıl regüle edilecek evet falan. Öyle bir şey var. Bundan yıllar önce bir dizi vardı, Smallville diye. Superman'in gençliğini anlatırdı. Orada bir karakter var. Zaten o karakter DC dünyasında bilinen bir karakter. Lex Luthor, hatırlar mısınız? Onun evet kafasını tıraşlardı. Lex Luthor'un özelliği karanlık bir şahsiyet. Teknolojiyle ve işte dünya dışı varlıklarla şey kurup, iletişim kurup insanlığı dönüştürmeye çalışan bir karakterdi. Elon Musk sanki onun gibi. Yani öngörmüş gibi şey bunu, bu dizi.
Oradaki sıkıntılardan bir tanesi de bu yapay zeka konusunda ya da genel olarak teknoloji. Artık öyle bir noktaya geldi ki regüle edeceksiniz onu ama önce anlamanız lazım. Ve ortalama bir siyasetçi ya da bir bürokratın anlayabileceği şeyi, daha doğrusu ortalama da değil, herhangi bir bürokratın diyebilirim ya da siyasetçinin anlayabileceğinin çok ötesinde şeyler bunlar. Yani çok büyük tartışma. Gene şeyi getirdi aklıma. Tabii o çok daha basit bir şeydi. 2008'deki büyük Great Recession, daralma değil.
Depresyon.
Depresyon değildir aslında şey.
Çöküntü.
Çöküntü de değil. Resesyon biraz daha şeydi.
Devam.
Neyse.
İngilizcesini söyle. Türkçesini söyle.
Great Recession.
Tamam.
Yani o
resesyon
değil.
Evet. Resesyon değil.
Oradaki şey de oydu. Yani onun öncesinde söylenen yani regüle etmemiz lazım bu derivatifleri, türevleri falan.
Düzenlememiz.
2008 öncesinden bahsediyoruz.
Evet evet. Onun başlangıcı da aslında. Hatta şu şekilde anladırlar. Soğuk Savaş bittiği zaman bir sürü roket bilimcisi işsiz kaldı. Bunlar finansta iş buldular ve bunlar o derivatifleri falan işte türev evet, piyasaları evet oluşturdular.
Balonlar şişti.
Ve yanılmıyorsam Larry Summers'ı söyleyen bunu söylediği ya da Alan Greenspan da olabilir. İkisinden bir tanesi gidip
Alan Greenspan destekliyordu bu işi.
Tabii. İkisi de Larry Summers'da. Yani onlara gidip söylediklerinde işte bunu düzenlememiz lazım. Düzenlememiz lazım.
Bunlar tabii regülasyona karşı. Bırak evet piyasa her şeyi düzenler.
Söyledikleri de yani şeyi. Bunu düzenlemek için yani matematik PhD'si lazım. Matematik PhD'miz olması
anladım
lazım.
Çünkü çok türevler için o kadar bir karmaşık yani hale geldi ki. Yani, o onunla bağlantılı. Onun borcunu aldı, o ona
yani
sattı.
Yapan
onun borcunu
zaten
aldı,
bunu, bunları üretenler zaten işte.
İşin içine çıkamıyor.
İngilizce'de kullanılan rocket science derler evet ya yani bir şey çok komplike ise. Rocket scientist bunlar yani roket şey bilimcileri evet yapmış bunu. Sen nasıl şey düzenleyeceksin demeye getirir. Şimdi bu şeyde yapay zekada onun da ötesine geçildi.
Tabii ki.
O da ayrı bir tartışma.
O bir şey düzenleyebilmek için önce tam ne olduğunu anlayabilmek
lazım. Anlaman lazım yani o şeyleri.
Onu anlayabilmek de yani çok zor ve devamlı berdevam bir şekilde değişen gelişen bir şeyden bahsediyor. Çok hızlı bir şekilde.
Bambaşka bir şeye götürüyor yani siyasetin ötesine geçiyor
zaten
bu.
Zaten belki de 10 yıl önce Elon Musk gibi bir karakter bu kadar güçlü olamazdı. Tam da gücünü dediğin gibi bu zamanın ruhundan alıyor. Yani şeyin bu sosyal medya.
Yani şeyi de hatırlamak lazım arkadaşlar. Yani gerçekten bu gibi olaylar her zaman tarihsel olarak da büyük krizlerin olduğu dönemlere denk gelir. Yani böyle bir anda bir şarlatan çıkar. Geçmişte de tarihte de. Çünkü bir yerde bir sıkıntı vardır. Bir yerde bir büyük kriz vardır. Yani dünyanın geldiği noktada da değişim çok hızlı bir. Tamam mı? Sosyal adalet, geleneksel siyasetin çözüm üretmemesi, İdeolojilerin bittiğine dair söylemlerin işte özellikle 90'dan sonra çok gündeme gelmesi ki bunun aslında saçma olduğu da yeniden hani tekrar altını burada da çizelim. Ama böyle durumlarda tabii insanlar bir de üstüne üstlük değişimler ve event dediğiniz işte bu olaylar o kadar hızlı oluyor ki kimse dünyada bir büyük küresel sağlık sıkıntısının olacağını öngörmez idi. Hı hı. İşte ne bileyim dünyada herhangi bir ülkede olan ekonomik bir gelişmenin bir başka ülkedeki ekonomiyi etkileyeceğini, bu kadar etkileyeceğini çok fazla tahmin etmezdi. Böyle durumlarda var olan kurumların, siyasetin ve var olan siyasetçilerin hepsinin sorgulayan, bunları yerle bir eden söylemler işte Elon Musk'ta olduğu gibi ve işte Arjantin'de örneğin mesela yıllardır devam eden krize bir sürü artık radikal çözüm bulacağım diyen işte Merkez Bankası'nı kapayacağım diyen insanlar gündeme geliyor. Dolayısıyla çağın ruhu biraz da krizlerle yorulduğu için insanlar da artık bilimi sorguluyor. Aydınlanmanın getirdiği konuları sorguluyor, sağlığı sorguluyor. Adaleti sorguluyor, her şeyi sorguluyor ve getirdikleri, yalnız getirilen çözümlerin hiçbiri de belli bir temele dayanmıyor. Sıkıntı burada. Yani birileri bir söylem üretiyor ve bu söylem üstünden yürüyor yani işte ne bileyim. Abi işte vermesin gerekiyor yani falan bu.
Yani işte Trump gibi liderlerin ya da işte Milley gibi liderlerin, işte o popülistlerin başarısının arkasındaki şey basit çözümler. Yani o strongman, yani güçlü bir adam, sizin istediğiniz, ihtiyacınız olan bir liderdir. Bunların hiçbiri sizi anlamaz. Benim o güçlü lider, ben hallederim bu işi.
Yani bu Covid olayında da biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. İvermisindir, ivermesin midir, nedir? Onun aslında çözüm olduğunu ama bunu özellikle bunu vermediklerini söyleyen bir akım var. Hiçbir bilimsel temeli yok ama o kadar çok üretildi ki bu, hı-hı, konu. Ve devamlı birbirlerini referans veren de belli kaynaklar var.
Genelde de Rus'tur o kaynaklar.
Rus'tur. Abi mesela işte, bu şey kitabında da bu şeyin...
Söyledik nedir? İşte geçen şey yani bu komplo teoriler.
Yeni Sağlık Bakanı'nın kitabında da ona, evet, değinir mesela.
Bu arada şunu da unutmadan söyleyeyim. Abi unutma, hı-hı, lafını. Tabii ki. Lütfen. Doktor Özda.
Ha evet, onun adına geçiyor. Şey ama o zaten çok uzun zamandan beri şeyler cumhuriyetçilere destek veriyordu. Bir önceki
adaydı
seçimde.
Adaydı zaten değil.
Evet, adaydı. Bir önceki seçimde de şeye destek verdiydi. Biden'a kaybettiğinde Donald Trump'a. Ama mesela cumhuriyetçi bir kişi zaten.
Ama şey galiba son zamanlarda kaybettiği şeyini, popülaritesini bir
yani
şeyler
o kadar böyle bir sesi duyulmuyor eskisi kadar. Tabii yaşı da ilerledi. Yani eskisi kadar duymuyoruz.
Ama bu şey Medicaid ve Medicare'ın başına galiba onu getirecek.
Evet,
Kennedy
onun
patronu olacak.
Aynen.
Ve çok ciddi bir bütçe olacak bunun da elinin altında.
Evet.
En önemlisi de unutma sözünü hatırlatalım tekrar. Trump bürokrasiyi azaltma komitesinin başına getirildi.
Elon Musk.
Trump
Elon
Musk'la niçin? Ama öyle bir özelleştirdik aklımızda.
Yalnız öyle bir şey yoktur. Yani öyle bir departman yok.
Departmanı kurulacak diyor. İki nasıl kişi atandı. Bir tanesi de Elon Musk ve devamlı Elon Musk bu atamadan sonra, atamanın olacağını söyledikten sonra Trump ısrarla Milley'i paylaşmaya başladı. İşte şu kadar attık görevden, şu kadar attık, bak ekonomi o kadar iyi oldu diye.
Gene benim şeye yani ekonomist bitti diyecek şimdi dinleyenler. Rest is politics başladı. Bu Scaramucci şeylerden bir tanesi, podcast'ta sunanlardan bir tanesi 2016'daki kampanyada Trump'ın yanındaydı. Hatta bunu ne olduğunu görevini hatırlamam ama bir şey atadı. Hem geçiş döneminde vardı, ondan sonra atadı. 11. gün kovdu. Öyle bir durumu var adamın. Onun söylediği yani der maksimum der Elon Musk 6 ay bilemedin 1 yıl falan gider. Çünkü sevmezler kendini yani o tip insanları. Zaten, Trump sevmez yani.
Zaten şey yani iki tane büyük şey ego bir araya gelince o çok uzun şey süreli olmayacağı o ilişkinin, evet, belli zaten. Çok siyaset konuştu. İstersen sıkmayın, evet, dinleyicilerimizi. Biraz da başka konulara da
bir paragraf açayım mı burada? Siyaset dışı aslında. Sosyal medyaya çok referans verdik. Biliyorsunuz Twitter'i artık bırakalım diye bir kampanya oldu. Özellikle bu gelişmelerden sonra. Evet. Blue Sky diye bir aplikasyon var, uygulama var. Bilmiyorum üye olduğunuz, ben olmadım ama özellikle bu ne kadar başarılı olacak göreceğiz. Çünkü gerçekten her iki tweetten bir tanesi Elon Musk'ın karşıma çıkıyor. Yani öyle bir kurguladı ki artık zaten. Bir, iki, bir mini anket yapalım. En son ne zaman Facebook'ta bir şey paylaştınız? Hatırlıyor musunuz? Yani kendiniz bir şey yazdınız, bir görüş. Yani orijinal birini paylaştınız.
Hiçbir zaman.
Sertaç hiç paylaşmaz ama zaten o daha önce konuştuk burada.
Evet.
Yani jenerasyonla da ilgili. Yani zaten Facebook, yeni jenerasyon Facebook zaten şey account'u açmıyor. onu hakaret olarak
ben
görüyor.
Ben iki noktada kullanıyorum Facebook'u mesela.
Bir şey duyurmak için.
Bir bunları duyurmak için işte evet. Şeylerimiz var. Birçok Kıbrıs'ta da birçok insan mesela özellikle bir trafik kazası mı oldu ya da bir elektrik mi kesildi mi falan bu noktada evet. Kullanıyor çok fazla. Evet. Ben de bunun için kullanıyorum.
Ama yani şey böyle bir global bir eğilim de var. Duyuyoruz işte. İşte hatta şeylerde popüler kültüre de girdi. O yaşlıların işi Facebook falan diyor. Yeni jenerasyon falan.
Evet. Yani ama şu var onun şeyinde ki başta da Kemal'ın ifade ettiği şeyde mesela WhatsApp'tan bahsetti. Ve WhatsApp'ı da sosyal medya olarak söyledi.
Tartışmalıdır o konu ama bazıları kullanır onu o şekilde.
Ama işte WhatsApp gruplarında insanlar yani fikirlerini WhatsApp gruplarında, kapalı gruplarda ifade ediyor. Artık öyle bir şey var. Facebook'ta falan değil.
Tabii çok troller var. Çünkü her yerde saldırı var.
Arkadaşlar bunlar yani bazıları da çok uzun ömürlü olmuyor. Hatırlayın Covid zamanı neydi o şey?
Evet evet. Yani Clubhouse.
Öyle dünya değiştirecek, şöyle yapacak falan filan.
Yani ama bu şey farklı yani o WhatsApp grupları.
Yok muhakkak. Ama yani evet. Bir sene sonra bambaşka bir şeyle konuşabiliriz. Tabii. O anlamda evet. Söylüyorum. Yani o kadar bir hızlı... Yükseliyor, düşüyor.
Dünyada özellikle Telegraf grupları çok yaygın Telegram. Bu aralar. Telegram grupları
Rusların
çok yaygın.
Onun zaten şey sahibini hapsettiler.
Çünkü kanal kurabiliyorsun. Yani kanal kurup doğrudan yayın yapıyorsun. Broadcast yapıyorsun. Onu da takip eden bir sürü insan olabiliyor. Ve bizde çok fazla yaygın değil ama özellikle dediğiniz gibi Rusya-Ukrayna savaşına dair
Çin'de
konularda
TikTok.
Çok fazla.
Evet.
Ama TikTok ne kadar derinliği olan yani hani Facebook'ta yine derinliği olan tartışmalar yapılırdı. Bulurdun yani entelektüel bir yerlere dayanan tartışmalar ama TikTok'ta bunun zaten altyapısı yok. 6-7 saniyede neyi paylaşacaksın
evet,
yani?
Evet doğru o daha ayrıydı şey ama yani
Twitter şimdi gitti. Battos oldu. Yani sosyal medyanın entelektüel olma kapasitesi giderek mesela bana sorarsanız YouTube'a kaydı.
Yani şey tasnifi var. Çok vaktimiz kalmadı sanırım. O tasniften, eskimeyen tasniften bir bahsedip başka şeyler de söyleyip kapayalım isterseniz. Şey için söylerlerdi bunu ama şu anda o kadar çeşitlendi ki bu. İşte Instagram, Twitter ve Facebook için. İşte üç düzlem insan varoluşunun üç düzlemiyle ilgili. Evet. Bir tanesi imgesel hayallerimizle ilgili bu Instagram. Yani orada işte birçok resim var, fotoğraf paylaşılıyor falan. İkincisi simgesel boyut yani dil. Konuşma boyutumuz. O uzunca bir süre Facebook'tu. İşte insanlar uzun uzun mesajlar yazarlardı falan. Üçüncüsü de işte gerçek. Yani işe yaramayan, çalışmayan, aksi giden. O da işte savaşların ilan edildiği gerektiğinde şey mekan olarak Twitter. Dolayısıyla bu insanın varoluşunun üç şeyini, düzlemini bu üç sosyal medya, farklı sosyal medyayla ilişkilendirilirdi. Ama şimdi o kadar çeşitlendi ki yeni tasnifler de yapılabilir. Ben kısaca şeyden bahsedeyim. Geçen programda konuştuk ama ismi bir türlü aklıma gelmediydi. Muhtemelen işte kanlı kazanan film demişti. 2011'den sonra ilk defa bir Amerikan filmi. Yani ben onu izledim. Çok çok beğendim.
İsmini onu, gene söylemeyeceğim.
İsmini Anora'dır ismi.
Spoiler gelmesin de.
Geçen defa ismini söyleyemediğim çünkü unuttuydum. Anora'dır. Anora bu sene çok konuşulacak. Diğer ödülleri de alacak. Çok güzel bir film. Onu tavsiye ediyorum. Almodovar abimiz çok güzel bir film yapmış. Maalesef 6 gün kaldı Girne'deki sinemada. Ona gidemedim. En yakın zamanda onu da izlemek istiyorum. Onu izleyenler de çok beğendi. Substance'ı zaten konuşmuştuk. Mubi'de şu anda gösteriliyor birçok kişi. Onu izlemeye başladı. Demi Moore'un oynadığı. O da bence bu yılın en iyi filmlerinden biri. Çok çok iyi bir film.
Nerede oynar dedin abi?
Mubi'de. The Substance.
Mubi. Mubi nedir abi?
Bir platform.
Platform. Netflix gibi düşün. Eğer yani aboneysen...
İnsan her gün yeni şeyler öğreniyoruz Sertaç Hocam.
Aboneysen oradan izleyebilirsin.
Dimağımız açılıyor.
Dinleyicilerimizden abone olan insanlar olduğunu biliyorum. Onlar oradan izleyebilir. O çok çok güzel bir film. Dizilerden burada çok konuşmuştuk. Elena Ferrante'nin 4. kitabı, son kitabıdır o. Onu da yayımladı. O HBO'da bir iki hafta önce.
Tabii onu izleyemiyoruz ama.
Onu HBO'yu maalesef normal şeylerden izleyemiyoruz ama işte artık yani internetten hepsi izleniyor aslında bunların. Ben şu anda başladım izliyorum onu ama zaten romanın birebir uyarlaması. Çok başarılı, çok fazla yorum katmamışlar. Bakalım kitap kadar etkileyici bir finali olacak mı? Onun dışında dizi olarak yani çok fazla bir şey önerebileceğimiz yeni bir şey var mı emin değilim. Animasyonları izledim. Onlar çok güzeldi.
Ben de hani şey daha böyle eğlencelik bir şey izledim. Netflix'te. Almanca olması da benim hoşuma gitti. Şimdi şeyini hatırlamaya çalışırım. Biraz geçen programda konuştuğumuz konuyla da ilişkili aslında. Bir avukatın hayatıdır. Avukat işte çok böyle yoğun, çok çalışır, ailesini ihmal eder, çocuğunu ihmal eder. En son eşi bir ultimatum verir der, şey yapacaksın, mindfulness.
Okay.
Oradan başlar ve böyle çok farklı bir yere gider. Eğlencelik bir şey seyretmek isteyenler seyredebilir.
Bir Alman dizisi ama ismi Alman şu anda aklına gelmiyor.
Mindful Murder bu iki kelime var.
Madem konu açıldı sorayım.
Sırası yok.
Mindfulness'in Türkçesi çıktı mı?
Tabii.
Ona bakalım bir ara. Yani tabii şimdi düşünüyoruz yani hatırlayacak ya da çevirecek miyiz diye. Evet.
Dolayısıyla böyle onun dışında her şeyi okudum arkadaşlar. Onu da bazı kitaplarını çok beğendim. Hepsini çok beğenmedim ama son Nobel'i alan Güney Koreli yazar Han Kang'ın zaten Vejetaryanlığı okuyup çok beğenmiştim. Veda Etmiyorum isimli son romanını okudum. O da çok güzel. Diğer iki romanını o kadar fazla beğenmedim. Özellikle tarihe, geçmişten kapanmayan hesaplarına meraklı olanlara Veda Etmiyorum'u tavsiye ediyorum. Kore'nin karanlık tarihiyle yüzleşen bir roman. Daha çok böyle insanın karanlık tarafları, izolasyonu, yalnızlığı, onlarla ilgilenenlere de vejeteryanı salık veriyorum. Sanırım bu kadar söyleyeceklerim benim en azından kısa bir...
Vejeteryanı yazanın bir kitabı daha vardı. Geçen gün konusu oldu. Hatırlat bize.
İşte Veda Etmiyorum. Veda son Etmiyorum. Romanıdır. Evet, Veda Etmiyorum. O, oydu. Oydu. Çok iyi bir roman. Çok beğendim.
En son Işık'ta senin elinde gördüğüm benim neydi o? Roman sanki böyle şiir gibiydi.
Ha o işte beyaz bir şeylerdi. Romandı.
Beyaz Kale'ydi.
Yok.
Orhan Pamuk amcamıza buradan selam söylüyoruz.
Yani o deneysel bir romanıydı. Yine bu kadınındı.
Aynı yorum yaptım ben.
Evet. Onu çok beğenmedim. Yani romandı o. Deneysel bir romandı. Ama o yüzden deneysel bir romandı. Okay. Ama güzel değil yani ben beğenmedim. Bir kişinin...
Bilinçli farkındalıkmış bu arada mindfulness.
Öyle mi? Tabii. Ben de şeyi söyleyeyim. Netflix dizisi Murder Mindfully.
Okay, Murder Mindfully. Güzel.
Yani IMDb'si çok yüksek değil, 7.5. Ama Rotten Tomatoes 90.
Evet, zaten 7'nin üzerinde izlenir arkadaşlar. Çok 7.5, 7.5.
Yani öyle çok kimse çok büyük beklentilerden şey yapmasın, seyretmesin. Yani bir de iyi zaman geçirmeye.
Punk animasyon var, onu da tavsiye ederim. Arcane, son sezonuydu, 2 sezondan oluşur. Onun da 2. sezonu çıktı. O şey de var, Netflix'te var. Şahane bir animasyon. Özellikle animasyonu sevenlere tavsiye ediyorum. Bir de manga uyarlaması, Look Back. Bunlar. Onun dışında sanırım programın sonuna ulaşmış, vasıl olmuş
durumdayız. Çok kötü bir espriyle bitirelim abi. Bitireyim ben kendi adıma. Ben animasyon için abi Tom and Jerry'de bıraktım.
Tom and Jerry'de bıraktım. Güzel. Zirvede bıraktım.
Bu 11. programımız oldu bu yıl. Sene çıkmadan 12'yi de tamamlarsak hedefimizi tutturmuş olacağız. Bu bir. İkincisi bir öneride bulunayım. Şimdi geçmişte hatırlarsanız çocukluğumuzda hatıra defteri falan tuturdu.
Tom and Jerry'den başladık.
Bir ara da şey çıktıydı. Sorular sorulurdu da herkes yanıt verirdi. Dolayısıyla ben de size naçizane size kalmış cevap vermemek. Bazı sorular atayım ve 2024'e dair işte 2024'ün bence en önemli olayı neydi? En iyi film hangisiydi? Bu yıl okuduğunuz en güzel kitap hangisiydi diye. Bir böyle bir mini hızlı bir değerlendirme yapalım. Herkes kendi sorusunu dağıtsın. Böyle güzel böyle hızlı ve herkesin aslında farklı katkılar yapabileceği bir bitiriş programı yapalım 2024'ü diye düşünüyorum. Ne dersiniz arkadaşlar?
Sertaç'tan başlayalım.
hayır şimdi değil.
Ha gelecek programda yapacağız.
Gelecek programda. Değişik hemen olur, şimdi
olur.
Değil.
Olur yaparız tabii.
Biraz düşünme şansımız da olur. Evet,
olur iyi olur.
Hatta çıkan sonuçlardan sonra çıkıp belki de sosyal medyamızda bunu dinleyicilerimize de tartışırız mesela bizim Facebook grubumuz var.
Bizim bir şey yapacaktık.
Parti sözümüz vardı. Evet.
Kırmızı alı mırmızı.
Şimdi,
evet.
Şimdi dediğin doğrudur ama öyle böyle Ocak 7 Ocak'ta Şubat'ta.
Gene bahara bırakacak.
Hayır şeye geldik yani yeni bir yıl dönümüne geldik aslında 11'e geldik. Dolayısıyla 11'de aslında ilk 10 yılın kutlamasını yapmış olabiliriz. Yani sıkıştırmayacağız. Ya çünkü gerçekçi olmak gerekirse 2024'de bir parti sıkıştırabilir miyiz? Çok da emin değilim doğrusu. Sıkıştırırız derseniz yine konuşalım.
Yani 2024'de mümkün görünmüyor. Yani
hani ilk 10 seneyi 11. yılda kutlarız mesela.
2025'in ilk aylarında yapalım bunu. Bir de bu anketi.
Öyle deye deye.
Zaman geçiyor.
İnanmadı Serta. Çok ikna olmadı yani.
Bir de bu şeyi güncelleyelim arkadaşlar. Hep söylüyoruz programımız interaktiftir diye. Dinleyicilerden geri bildirim alıyoruz diye. O anketi de bir güncelleyelim. Çünkü 3 yıl önce falan yapmıştık. Ondan sonra çok şeyler değişti. Doğru. İnsanların öncelikleri değişti. Dolayısıyla anketi güncellemek de yapacağımız ilk işlerden biri olsun.
Bir anket, bir de parti her zaman gündemimizde olan.
Evet. Son kelime olarak da evet. Parti her zaman haklıdır.
Bunun üstüne bir şey söylemiyoruz. Evet. Görüşmek dileğiyle. The first trilingual podcast station of Cyprus. Island Talks. Open, diverse, free.